Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Doğan Akın ve programımızın daimi konuğu Doktor Fırat Erdoğan. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Fırat hocam, bu hafta sizinle yeni doğan hastalıklarını konuşacağız. İşte nasıl oluyor, yeni doğan hastalıklarında sorunlar neler, nasıl ilerliyor? Bu konularda bir giriş yapabilir misiniz acaba?
Teşekkür ederim. Yeni doğan aslında bugün bahsetmeyi planladığımız sorular, cevaplamaya çalıştığımız sorular, bahsetmeyi planladığımız konular aslında bu programımızda daha önce defalarca konuşulmuş konular. İşte bir yeni doğan sarılığı var mesela önümüzde listede. Bunları dağınık olarak defaten konuşmuştuk, ancak dediğim gibi en çok talep buraya geliyor. O yüzden tekrar bu soruları bir yanıtlayalım, bu konuları bir hafif de olsa bir aydınlatma yapalım istedik. Yeni doğan dediğimiz dönem bebeğin doğumu takiben dünyada geçirdiği ilk 28 günü ifade eder. Bu dönemde de çocuk yine çocuktur. Bunda bir değişiklik yok. Bebek yine aynı ihtimamı gösterilir, aynı ihtimamı hak eder. Bunda da bir şey yok. Ancak bu döneme ait, bu döneme özgü bir takım sağlık problemleri vardır. İşin esası bu kısımda sağlık profesyonellerini ilgilendirir. Ancak anne babaların bu döneme ait endişeleri diyelim, evhamları diyelim, merakları diyelim, bilmesi gereken şeyler diyelim, oldukça fazla olduğu için bu kısmı özellikle vurgulamak istedik. Şimdi bebeğimiz doğdu bir hastanede. Normal doğum ya da sezaryen ile dünyaya geldi. Bebeğimizi ilk elimize aldık. Biz neye bakarız hekim olarak? Öncelikli olarak bebeğin doğum kilosu, tartısı, boyu, posu ne durumdadır diye. Ortalama 3300-3500 gram arası doğar bebekler. Boylar yaklaşık 50 santim civarıdır. Baş çevresi ölçeriz. 35 santim civarıdır bu da. Ancak bunlar standart ortalama değerlerdir. Bunların işte biraz üstü biraz altı mümkündür. İşte benim çalıştığım hastanede bugün 4400 gramlık bir bebekte gördük direkt. Böyle üst sınırlar vardır. Bunlar önemli midir? Evet, önemlidir. Öncelikli olarak bebeğin doğum haftasıyla uyumlu olup olmaması değerlendirilir. 35 haftalık bir yeni doğanın 2700 gram olması çok önem arz etmez. Zaten biz tedbirliyizdir o konuda. Bir yeni doğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı olabilir. Yeteri kadar nefes alamayabilir. Adaptasyon problemleri yaşayabilir. Bu yüzden yeni doğan ekibi haberli olarak bekler. 35, 36, 37 haftalık yeni doğanlarda. Ve böyle bir bebeğin 2600-2700 gram olması her şey yolunda cümlesiyle toparlanır. Ama bebek 42. gelişim haftasında doğmuş ama 2600 gram doğmuşsa burada bir sıkıntı vardır. Bu uyumlu bir rakam değildir. Normal bir gebelik süresi takriben 40 hafta üzerinden hesaplanır. 40 haftalık gebelikten sonra doğmuş bir bebeğin de 3500 küsür gram olması beklenir. Ama dediğim gibi ufak tefek farklılıklar çok endişeye mahal değildir. Burada kritik değer bizim açımızdan 35 haftalık gebeliğin tamamlanmış olmasıdır. 35. hafta bir çocuğun sıkıntısız, sorunsuz, yani tamamen normal bir şekilde doğabileceği, herhangi bir hastane bakımı, yoğun bakım ihtiyacı, bir hastalık vesaire görmeyeceği anlamına gelir kabaca. 35 haftadan erken doğmuş doğumlara, zaten pek olmuş doğumlara pek çok hastanede normal çocuk hekimi, çocuk hemşiresi değil, yeni doğan sorumluları girer bu doğumlara da. Çünkü bunlar da bir yoğun bakım ihtiyacı, bir canlandırma ihtiyacı, bir destek ihtiyacı olması muhtemeldir. Ama onun dışında 35 haftadan sonra doğmuş bebeklerde ayın haftasına göre boyu, kilosu normal midir? Normaldir. Sıkıntı yoksa bebek ilk muayenesinden sonra önce bebek hemşiresine teslim edilir. Bebek hemşiresi hastaneden hastaneye değişmekle birlikte genellikle ilk bir saati bebek odasında sıkıntısız, sorunsuz geçirdiğini görür. Bu dönemde ne sıkıntı olur? Özellikle solunum sıkıntıları çokça görürüz. Artık gebelikler takipli gebelik. Bütün gebeliklerde ileri incelemeler yapılıyor. İkinci düzey ultrasonlar, ikinci düzey incelemeler yapılıyor. Bu yüzden aslında eskisi gibi karambolden doğumlar olmuyor. Eskiden her şey yolunda zannedilip doğuma girilir. İşte çocukta çok ciddi bir kalp problemiyle çıkılır. Müdahale etmekte geciktir. Maalesef bebek kaybedilirdi mesela. Şimdi bakıyoruz çok ciddi kalp problemlerinde bile daha anne karnında 20, 24, 28. haftalarda tanılar konmuş oluyor ve bu bebek sıradan bir hastanede doğmuyor. İşte bu konuda ihtisaslaşılmış, yoğun kardiyoloji, yoğun bakımın olduğu, kardiyovasküler cerrahi yapılabileceği hastanelerde doğuyor. Bu yüzden İstanbul'da veya işte bir şehir merkezinde devlet ya da özel hastane önemli değil. Belli bir çapın üzerindeki hastanede doğmuş bebeklerde böyle çok beklenmedik bir sıkıntı gelişmesin diye takip eder hemşire hanım onu bir saat boyunca. Neyine bakar? İşte rengi güzel mi? Önce onu değerlendiririz. Bildiğiniz pembe çocuk rengi olması beklenir. Vücudunda görülür bir anomali olup olmaması, herhangi bir yapısal problemin olup olmaması, parmakları, işte ayak parmakları, el parmakları sayıca normal miye varıncaya kadar her şey değerlendirilir. Bunların dışında hastalık olarak görülebilecek solunum sıkıntılarıdır.
Evet hocam, zaman zaman hastanelerde duyuyoruz. Nefes alamamış, yoğun bakıma sevk edilmiş diye. Bunlarla ilgili daha ne söyleyebilirsiniz? Yani bunları önleyebilmek mümkün mü?
Şimdi aslında burada problem bir hastalıktan ziyade adaptasyon problemidir. Bir bebek anne karnındayken akciğerleri herhangi bir faaliyet göstermez. Tamamen su ile doludur. Onun gaz değişimini yapacak olan o organı plasenta dediğimiz, halk arasında bebeğin eşi, ikizi denen şeydir. Anneden gelen oksijenlenmiş kanı alarak kullanır o da. Bebek doğduğu anda ise bu plasenta desteğinden mahrum kalarak her işini kendi görmesi gerekir bir dünyada bulur kendini. Buna da hemen adapte olamaz, akciğerlerince suyla doludur. Normal doğumlarda, doğum kanalından geçerek doğmuş bebeklerde hem fiziksel bası ile hem de salgılanan hormonlar etkisi ile akciğerlerdeki bu sıvı rahatlıkla atılır. Normal doğumlarda bu sıkıntı çok nadiren gözükür. Ancak sezaryen doğumlarda, özellikle doğum eylemi hiç başlamadan yapılmış planlı sezaryenlerde hem hormon salınımının olmayışı hem de bu fiziksel baskının görülmemesi nedeniyle akciğerlerdeki sıvı atılamaz ve yeni doğan bebek çok zor nefes alır. Normalde bir dakikada 60 ve altında bir sayıda nefes alması, bu aldığı nefesten elde ettiği oksijenle hayati fonksiyonlarını görmesi beklenirken göremez, hayati organlarını korumak gayesiyle dakika solunum sayısını 70, 80, 90, 100, 120'ye kadar çıkarır. Çıkarır, bir müddette böyle idare eder, 4 saat, 6 saat kadar. Fakat bir müddet sonra yorulmaya başlar. Bu üst sayıda solunumla idare edebilecek sistem yorgunlukla yetmezliğe düşer ve bir müddet sonra çocuğun hayati organlarını besleyemez hale gelir.
Peki hocam, bundan sonra bir yoğun bakım ihtiyacı mı doğuyor?
Her zaman olmuyor. Hemen bir kere yoğun bakıma indirme eğiliminde olmuyoruz. Normalde mantığı şöyle. Bir çocuk %21'lik atmosfer havasıyla, %21 oksijen ihtiva eden atmosfer havasıyla yaşamını sürdürür. Bazen işte buna yeterli gelmez, biraz daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen verelim deriz. Pek çoğumuz görmüşüzdür. İşte bebek odasında bir saat kadar kafasında cam bir fanus şeklinde, aslında cam değil plastik onlar, fanusla yatar. Bir oksijen kanülü gelir, o fanusun içine girer. Böylece yaklaşık olarak %40 oksijene çıkarılır bu oran. Ha, çocuk bununla da idare edemiyorsa o fanustan çıkarılıp ince uçlu kibar bir hortumla burnuna, nazal proplarla bu kullanılır. Burnuna uygulanan aletlerle oksijen desteği sağlanır. Ha, buna rağmen dakikadaki solunum sayısı ısrarla 60'ın üzerinde kalıyorsa artık buradan sonra solunum desteği ihtiyacı var bu çocuğun denebilir. Böyle olduğu zaman da yeni doğan yoğun bakım ünitesine indirilir. Yine ilk etapta bu CPAP dediğimiz aletle burundan oksijen desteğiyle durum idare edilmeye çalışılır. Ancak alınan kan gazında, yani bir kan tahlilidir bu, kandaki oksijen, karbondioksit düzeyleri değerlendirilir. Kan gazında istenen düzelmeler sağlanmamış, hayati fonksiyonları idame ettirecek değerler bulunamamış ise o zaman bir üst seviyeye geçilir. Entübasyon denilen işlem yapılır. İşte bir hortum anesteziyle yapılan ameliyatlardaki gibi ağızdan sokularak ciğerlere kadar uzatılır. İşte trakea dediğimiz bölgede ana bronşların ayrıldığı noktaya kadar diyelim. Oradan içeriye oksijen basılır. Tabiri caizse makinede gerekli ayarlamalar yapıldığında makine belli aralarla bu oksijeni vücuda pompalar. Buna yeni doğanın geçici başına, hadisenin başına yeni doğanın geçici hızlı solunum alma hastalığı, hızlı soluk alma hastalığıdır. TTN denir. TTN'lerde işte dediğim gibi direkt mekanik ventilatör dediğimiz alete bağlamak her zaman gerekmez. Hatta nadiren gerekir. Nadiren gerekir. Genellikle kendiliğinden toparlarlar. İlerlemiş, buna yanıtsızlık söz konusu ise yoğun bakım aletiyle desteklenerek yaklaşık 36-48 saat boyunca çocuğun bu zor zamanı kolay atlatılır. Bu zor zamanda solunum kaslarının yorularak hayati organları tehlikeye atması engellenir. Aslında olay bundan ibaret. Daha sonra çocuk kendi yeteneğini kazanarak...
Evet hocam, tam da bunu soracaktım. Tekrar düzelme mümkün mü?
Tabii bunlar zaten düzeliyor kendiliğinden. Vücut dediğim gibi adaptasyonu sağladıktan sonra makine desteğine ihtiyaç kalmamış oluyor. Genellikle 3-4-5 günde bu hastalar yoğun bakımdan taburcu ediliyor. Ama burada gerçekten bir yoğun bakım söz konusu, yoğun tedavi söz konusu değil esasında. Çünkü bu tip çocukların kan şekerleri, kan kalsiyum düzeyleri, beslenme problemleri çokça yaşanıyor. Bu yüzden her şeyin hani dışarıdan kontrol edilmesi olayın selamet açısından da çok faydalı. Nadiren bu TTN dışındaki hastalıklar da görülebiliyor. Özellikle erken doğumlarda, 35 haftadan erken doğmuş çocuklarda RDS dediğimiz daha ciddi solunum problemleri, doğuştan kalp hastalıkları, bazen anne karnında doğum sırasında ya da doğum sonrasında kapılmış mikroplara bağlı hastalıklar, yine düşük doğum ağırlıklı ve erken doğuma bağlı olarak beyin kafa içi hadiselere bağlı solunum sıkıntıları yaşanabiliyor. Ancak hani biz böyle direkt bir hastalık tablosuna girmiş olduk. Aslında bugün normal çocuk, sağlıklı çocuk konuşmak istiyorduk. Bu her zaman olan bir şey değildi. Bu hatta çok nadir olan bir şeydir. Toplumdaki sıklığı %1'lerle 2'lerle ifade edilir. Bunların hafif olanları, ciddi olanları çok şükür çok daha nadir gözüküyor.
Peki hocam, bu tip sorunların yaşanmadığını düşünelim. Birinci saatten sonra ne olacak?
Birinci saatin sonunda şu oluyor. Anne doğumhaneden veya işte ameliyathaneden sezaryen doğumsa gelmiş oluyor, uyanmış oluyor, kendine gelmiş oluyor. O noktadan sonra da zaten bebeğin karnı acıkmış oluyor iyice. Bebeği annesine veriyoruz. İşte anne bebek bir arada kalmış oluyorlar bu şekilde. Normal doğumlarda en az 24 saat, sezaryen ile doğumlarda en az 48-72 saat hastanede kalınması hem tıbbi tavsiyedir hem yasal zorunluluktur. Çünkü dediğimiz gibi bu şartlarda birçok yeni doğan problemi, yeni doğana ait birçok hastalık, adaptasyon problemi, metabolik problemler bu dönemde gelişir. Bunların tecrübeli bir hekim, tecrübeli bir hemşire nezaretinde olması, yani Allah korusun bir çocuk havale geçirir, evde geçirmesi, hastanede geçirmesi 10 kat fark vardır. Belki 100 kat fark vardır. Tanınması, tedavi edilmesi, ailenin yatıştırılması anlamında. Eğer bir problem yoksa bebek işte birinci ya da üçüncü günü taburcu edilir. Taburcu ederken dikkat edilmesi gereken şeyler, normal doğum ağırlığının yaklaşık olarak 2 gece hastanede kalınması açısından sezaryen doğumlarda yaklaşık %10'u kaybedilir. Normal doğumlar 24 saatten ve daha önce maalesef taburcu edildikleri için bu ağırlık kaybı biraz daha azdır. Mesela 3500 gram doğmuş bir kuzumuz 3430 gramda taburcu olur normal doğumda. Sezaryenlerde 3300'e kadar düşer. Bu bir anormallik değildir. Normal doğumlar bu kaybı evde yaşayacakları için listede gözükmez.
Yani kayıplar aynı mı oluyor hocam?
Evet tabii. %10-15 civarı kayıp oluyor. Daha sonra eğer düzgün besleniliyor ise bu çocuk kaybettiği kiloları rahatlıkla geri alır.
Hocam düzgün besleniliyorsa dediniz ama aile bunu nasıl anlayacak?
Şimdi maalesef en çok anlaşamadığımız nokta budur. Bir kere doğru olan bebeğin hastaneden hastaneye, hekimden hekime değişmekle birlikte 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün sonra kontrole gelmesi gerekir. Geldiğinde tartılır. Tartarak konuşmak en idealidir. Aynı hastanede mümkünse aynı tartıda tartılmış bir bebek 3500 gram doğmuş. İkinci günün sonunda 3350 gram olarak taburcu olmuş. Altıncı günde de 3470 gram olmuşsa mesela doğum tartısının hala altında olmasına rağmen iyiye dönmeye başlamış. Anne sütü yetiyor denebilir rahatlıkla. Aile evde bunu nasıl anlar? Evde anlaması çok zordur ve niyeyse çok evham yapılan konulardandır bu. Ölçülebilir bir kriter koymak istersek bir çocuk günde 5-6 kez İdrarını yapmalıdır, çişini yapmalıdır, küçük abdestini yapmalıdır. Eğer 5-6 kez bu yapılıyorsa yeteri kadar su vardır, yeteri kadar su varsa yeteri kadar da kalori vardır. Kabaca böyle anlaşılır. Yoksa bir çocuğun çok ağlıyor olması kesinlikle aç kaldığına, anne sütünün yetmediğine alamet değildir. Bir çocuğun sürekli aranıyor olması, emdikten 10 dakika sonra bir daha emmek istiyor olması aç kaldığının değil, bilakis çok sağlıklı, iştahlı, iyi gelişen bir yeni doğan olduğunun kanıtıdır. Bir çocuk aç kalsa, az emse, süt gelmese, doymasa, evet biraz huysuz ve hırçın olabilir ama emin olun o takati bulmaz kendinde. Bir daha anne göğsüne gidip saldıracak, oradan süt emecek hali zaten bulmaz. Hasta yeni doğansa zaten hiç dönüp annesinin yüzüne bakacak dermanı yoktur, o manada emmez. Ama bir çocuk ne kadar sağlıklıysa, ne kadar iştahlıysa o kadar çok anneyi arayacaktır. İşte 45 dakikada bir, bir saatte bir. Biz diyoruz ki hani bebek karar versin buna. Bebek emmek istiyorsa 24 saat emse ne güzel olur çocuk hekimi olarak. Ama emmek istemeyen çocuk da mutlaka 2-2,5 saatte bir uyandırılıp emzirilmelidir. Az ya da çok göğüsten bir miktar süt almalıdır. Ama dediğim gibi yetip yetmediğine kesinlikle ve kesinlikle hekim karar vermelidir. O sırada zaten aşırı duygusal olan annenin bu konuda doğru karar vermesi mümkün değildir. İşte nedendir bilinmez. Eskiden büyükler vardı, anneanneler, babaanneler. anneler. Onlar işleri yatıştırıp kontrol altında tutuyorlardı. Şimdi onlar yeni doğum yapmış anneden beterler maalesef. Onlar daha panikler. Onlar daha koruma refleksiyle, ki bu bir koruma değil, çocuğa zarar veriyorsunuz, başka bir şey değil. Bir an önce mamaya başlayalım, bir garanti alalım. Evet, mamaya başladığınızda garantiye almış olursunuz bebeğin doyduğunu, ama yarın öbür gün işte o sağlıklı anne sütü yerine sağlıksız mamayı alan çocuklar o mamaya alışkanlık gösterecektir. Bir müddet sonra da zaten tüketildikçe üretilme prensibiyle çalışan anne sütü üretim mekanizmaları üretmemeye başlayacak sütü. Zaten bir müddet sonra ok yaydan çıkmış olacak. Tamamen mamayla devam eden çocuklar göreceğiz. Normalde beklenti şudur. 100 annenin 99,5'u 2 bebek emzirecek kadar süt üretebiliyor diyor çalışmalar. Maalesef Türkiye'de işte eşinize dostunuza sorun. İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme oranı. Yani nüfus istatistikleri kurumunun verdiği rakamlar var ama ne kadar doğrudur şüpheli. Siz çevrenizde yapın bu çalışmayı. Emin olun 10'da 1 belki.
Çok düşük bir oran değil mi hocam?
Maalesef çok düşük, ama işte dediğimiz gibi bir taraftan evhamlı anne, bir taraftan onu daha çok evhama sevk eden anneler, anneanneler, babaanneler, büyükler, komşular, arkadaşlar. En büyük arkadaşımız internet, o da zaten felaket tellalı. Bir de bunun yanına doktor da biraz mesai sarf edip, biraz gayret sarf edip, biraz vakit ayırıp ikna etmeye uğraşmazsa işte mama verme oranlarınız %80'leri, 90'ları, 100'leri buluyor maalesef memleketimizde. Hani niye diye bakılmıyor bunlara. İşte belli hastanelerde doğan çocuklarda %100 mama kullanım. Ya bunun akılla mantıkla bağdaşır bir tarafı yok. Ancak maalesef denetim mekanizmaları bunları denetlemeye gerek görmüyor ülkemizde.
İdeal beslenme anne sütü diyoruz yani.
Tabii ideal beslenme anne sütü olur. Zaten tartışılacak bir tarafı yok. Doyması da böyle anlaşılır dediğimiz gibi. Özellikle buna dikkat edilsin. Çocuk çok aranıyor. Emdikten sonra da emmek istiyor. Sürekli annenin peşindeyse bu kötülük değil, bilakis iyilik alametidir.
Peki, teşekkür ederiz. Beslenmeyi anladık hocam. Bir de yeni doğan ilaçları var, vitaminler var vesaire. Biraz da bu konuyu açabilir misiniz?
Evet, şimdi yeni doğanın aslında aileyi ürküten taraflarından biri de bu. Yani 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında çocukları aileler ateşlendiği zaman ateş düşürücü rahatlıkla verebiliyorlar. Versinler, böyle istiyoruz zaten. Hemen panik olmasınlar. Ama mesela tutup siz 5 günlük bir bebekte hasbelkader koltuk altından 38 derece ateş ölçtünüz. Anne baba ne versin, şurubu nereden içirsin, fitil vermek doğru mu? Bunlar gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Burada anne baba haklı. Şimdi yeni doğan bir bebeğe ilaç niye verilir, ne verilebilir, vermeli miyiz? Standart olarak anne sütünde varlığı gösterilememiş tek vitamin D vitaminidir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı da sağ olsun 15. günden itibaren başlamak üzere. Son zamanlarda gerçi yönetmelikte bir değişiklik yapılıp doğuma çekildiğini duyduk ama buna ait resmi açıklama yok. Klasik bilgi, 15. günden itibaren D vitamini damlası ücretsiz olarak dağıtılıyor. Burada gene dikkat edilmesi gereken konulardan biri anne sütünde varlığı gösterilememiş tek vitamin D vitaminidir. Anne sütünde A, C, E ve diğer vitaminler gerektiği kadar, olması gerektiği kadar vardır. Maalesef birçok özel hastanede, maalesef birçok aile hekimi arkadaşımız tarafından, onlar ıskalarsa konu komşu tarafından, bu damla daha iyiymiş, bizim çocuğun doktoru bunu verdi, bakın içinde şu kadar daha vitamin var diye başka multivitamin preparatları veriliyor. Hani bu maalesef espri de değil, öbürü bedava dağıtıldığı için bence kıymeti bilinmiyor, yoksa hiçbir eksikliği yok. Biz hatta espri olsun şöyle diyoruz, çorba yapılırken istediğiniz baharatı katabilirsiniz. Biraz da o baharattan, biraz da bu baharattan katabilirsiniz ama eğer 3 günlük, 10 günlük, 20 günlük bebeğe vitamin takviyesi yapıyorsak çorbaya baharat katar gibi bir de C vitamini, bir de E vitamini koymanın hiçbir gerekliliği yoktur. Tıp pozitif bir bilim dalıdır. Bir çalışmayla ispatlarsınız. Yeni doğan bebeklere C vitamini vermek çocukların beyin gelişimini etkiliyor. E vitamini vermek bağışıklık sistemi güçlendiriyor gibi bilimsel bir kanıtınız varsa başımızın üstünde yeriniz var. O vitaminleri de veririz. Ancak şu an eksikliği bilinen, hoş o bile belki doğru değil, bilmiyoruz, varlığı gösterilememiş vitamin D vitamindir. Sadece D vitamini kullanmak daha uygundur.
Bir de gaz ilaçları var hocam.
Şimdi gaz ilaçları var ancak gaz ilaçları gerekli mi gereksiz mi biz de bilmiyoruz işin doğrusu. Dünya üzerinde faydası kanıtlanmış gaz ilacı yoktur. Hiçbir gaz ilacı verildiğinde şöyle yapılır, plasebo etkisiyle değerlendirilir. Bir grup hastaya falanca ilaç verilir, bir grup hastaya da bonibon şekeri verilir. İşte ilk grup ilaç alanlar da şeker alanlarda da aynı düzeyde düzelme görülmüş. Bunun ilaç hüviyeti yok demektir bu. Psikolojik destek anlamına gelir. Gaz ilaçları içinde hiçbirinin plaseboya üstünlüğü gösterilememiştir. Geleneksel metotlar işte kucağı alıp sallamak, gezdirmek, ağza şekerli su vermek, sıcak havlu koymak, onu yapmak, kimyon, dereotu bilmem bir milyon tane şey denenmiş. Düşünün, o kadar bir sağlık problemleri olmasına rağmen en çok Nijeryalılar uğraşmış bu işte. Onlarca otu denemişler, onunla onu karıştırmışlar. Sonuç yok. Gaz ilaçların hiçbirinin etkinliği kesin değildir. Ancak piyasada mevcut 3-4 tane gaz ilacı vardır. Burada da dikkat edilmesi gereken ilaç Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan şeyin adıdır. İşte gıda takviyesi diye satılan şeylerin ilaç olmadığını bilmek lazım. Bunları da hekim tavsiyesi olmadan zaten kullanmamak lazım ama hekim arkadaşlarına tavsiye ederken hani iş olsun diye ilaç vermemek lazım diye düşünüyorum. Naçizane kanaatim bu. Onun dışında ağrı kesici fitil evde bulunsa faydalı olur kanaatindeyim. Ağrı kesici ateş düşürücü bir tane fitilimiz var zaten. Ateşlenildiği zaman kullanmak icap edebilir. Onun dışında en çok ihtiyaç burun tıkanıklığı olur. Burun tıkanıklığını açmak için piyasada bulunan tuzlu su preparatları var. Bulunamadığında evde bile tuzlu su üretilebilir rahatlıkla. Onun dışında bir yeni doğan bebeğe ilk 28 günde ilaç vermek Allah'ın izniyle gerekmez. Gerekiyorsa ilaç kullanmak zaten hastaneye yatış neredeyse mutlak gerekir. Bir antibiyotik şurubu aile ezber alıp kullanır maalesef. Allah'tan yeni doğanda kimse bu cüreti göstermez. O yüzden yeni doğan bebeğin ilaç kullanımı bu kadardır aslında.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doktor Fırat Erdoğan'la yeni doğanlardaki sorunları konuşmuştuk. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz efendim. Bir Nefes Sıhhat programını dinliyorsunuz. Daimi programın konuğu Doktor Fırat Erdoğan karşımda. Hocam, programın ilk bölümünde yeni doğan bebeklerdeki sorunlardan bahsetmiştik. Hastanedeki süreçlerden bahsetmiştik. Bebeğimizi hastaneden taburcu ettik. Eve yolculuk başladı, bebek eve ulaştı. Evde dikkat edilmesi gereken hususlarla devam edelim.
Teşekkür ederim. Evde dikkat edilmesi gereken hususlar, bir kere doğal olmakta fayda var. Yani ilave sürekli bize soruluyor mesela, ideal odanın nemi ne oranda olmalıdır? Emin olun bilmiyorum. Yani ben bu kadar senedir çocuk doktoruyum. Odanın neminin kaç olacağına dair bir fikrim yok. Ölçen aletlerinde doğru ölçtüğü kanaatinde değilim. Genellikle işte bir milyoncularda satılan saatlerin yanında bir de basınç ölçer olur. Öyle ölçülüyor. Nem ölçer olur, affedersiniz. Böyle ölçülüyor. Bunların tıbbi hiçbir karşılığı yok doğal olarak. Eviniz normal insanın yaşadığı bir evse bebek de o evde yaşar. Oda ısı kaç derece olsun? Şimdi inanamayacak bir rakam söyleyeceğim. Bizim kitaplar 20-22 derece de yeterlidir diyor. Ama Türk milletinin evladını, yeni doğmuş bir bebeği 22 derecelik bir odada tutmanız mümkün değildir. 20 dereceye zaten hiç söylemiyorum da. Böyle olduğu için 24 derecelik sabit oda ısısı bizim için makbuldür. Burada dikkat edilecek nokta 23 ya da 25 olması değil, sabit olmasıdır. Oda ısısındaki ani değişiklikler, fazla değişiklik, yani 3 derece, 4 derece, 5 derece oynamalar çocuklarda burun tıkanıklığı yapıp böyle zorluklar yapar. Aslında bu oda ısısına girmişken giydirmekten de bahsetmeliyiz. Bir yetişkin o odada kaç kat elbiseyle dolaşıyorsa çocuk da bir kat fazla giyinmelidir. Ama özellikle saçlı deriden çok ısı kaybettiği için bebekler bir aya kadar başından şapkayı eksik etmemek genellikle daha mantıklıdır. Eldiven takalım mı diye çok sorulur. Eldiveni üşüdüğünüz için takmıyorsunuz. Tırnakları uzun, yüzünü kesmesin, yüzünü çizmesin diye takıyorsunuz. Bunu bilmek lazım. Ama 24-25 derecelik bir oda ısısı rutinde kafidir.
Peki hocam, bu şartlarda bebeği hangi sıklıkta banyo yaptırabiliriz?
Şimdi aslında oda ısısıyla banyonun bir ilgisi yok. Bunların ter bezleri falan çok çalışmadığı için bebekleri 24, yani bir ayda yıkamasanız çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yıkama için kural olmamakla birlikte göbek düştükten sonra yıkansın istiyoruz. Yani belki buraya da bir vurgu yapmak lazım. Göbek kordonu normalde anne ile bebeği birleştiren bağlıdır. İçinde 3 tane damar vardır. Bu damarları biz doğum sırasında klempe ediyoruz. 2 klempe aradan da kesiyoruz. Sonra bebeği anneye verdiğimizde işte göbekten yaklaşık 3-4 santim uzunluğunda bir çıkıntı. Üzerinde de bir plastik aksam var. Bunun bir bakımını yapmak gerekiyor. Eskiden iyot içerikli, işte tentürdiyot benzeri sıvılarla yapılırmış bu, ancak çok miktarda kullanıldığında hassas ve ince bir deri olan yeni doğan derisinden bu iyot emilerek yeni doğan bebeklerde guatr hastalığına neden olabildiği gösterildiği için artık bunu %70'lik alkol solüsyonlarıyla yapıyoruz. Temizlik yapmak şart, abartmamak da şart yalnız. Çok fazla alkolü kullanmamak lazım. Günde 2-3 kez göbek o kadüğün çıktığı noktaya dökülmesi kafi. Sprey formları da var, bunlar da kullanılabilir. Normalde göbek işte 7-10. Günlerde düşer, 15. günde düşer, 20-25. Güne kadar beklediği de olur. Genellikle yani buna ait bir kural yok. 25. günden sonra hala düşmemişse birkaç hastalık var araştırılabilecek. Bağışıklık sistemine ait problemler bazen, pıhtılaşma sistemine ait problemler bazen buna sebep olabiliyor ama ben bugüne kadar bu hastalıklarla hiç karşılaşmadım. Genellikle tesadüfi oluyor. 25. günde, 28. gün düşüyor. 3-4 hastamda hiç düşmediği için çocuk cerrahisinden yardım istedik. Oraya işte iple bağlayıp keserek aldık. O şekilde de bittiği oluyor. Düştükten sonra altında beyaz, sedef beyazı bir kirli doku kalır. Üzerine bir kan pıhtısı kalır. Bunları da ellememek lazım. Böyle bazen yoğun temizleme gayretine göre aileler. Çok temizlendikçe alttan sürekli kanar çünkü onlar.
Şimdi göbek dedik hocam. Göbek demişken yeni doğan bebeklerde göbek fıtığı sıkça mı görülür?
Göbek fıtığı nadiren görülür, sık görülmez. Ama görüldüğünde bir klinik anlam ifade etmez. Yani göbek fıtığı var diye panik yapmaya gerek yok. İnguinal herni, kasık fıtığı dediğimiz şeyden endişe ediliyor. Çocuk cerrahları disiplinlere, ekollere göre değişmekle birlikte bazı arkadaşlarım ben hani hemen bugün ameliyat ediyoruz dedi hastalar biliyorum. Bazen işte birkaç gün, 3-5 gün, 1-2 haftada bekler diyenler de duydum. Hani bu çocuk cerrahisinin konusu çok ayrıntıyı ben de bilmiyorum. Ancak yapılmaması gerekeni biliyorum. Eskiden oraya bozuk para koyulup üzeri işte bir bantla yapıştırılırmış. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Çünkü bir müddet sonra çocuğun sıcaklığıyla o bant gevşiyor. Bozuk para kenarı kayıyor. Fıtıklaşan bağırsak ansız dışarıya çıkıp orada düğümlenebiliyor. Ha deseniz bu kolay olacak bir şey mi? Değil. Binde bir olur ama Allah korusun binde bir ölümcül bir hastalıktan bahsediyoruz. Gereksiz böyle işlere kalkışmamak lazım. Göbek fıtığı varsa da velev ki oradan bir ceviz büyüklüğünde göbek çıkıyorsa da en az bir sene hiçbir şey yapmadan bekleniyor. Ha kasık fıtıkları dediğim gibi biraz daha ciddiye alınıyor ancak onda da ultrasonda tanı koymak esas. Yani gözünüzde zaten bir şey söyleyemiyorsunuz.
Hocam şimdi de göz demişken gözle ilgili yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar var mı?
Şimdi göz tabii kıymetli organ, kolay da enfekte olabilen bir organ. Annenin doğum kanalından geçerken ya da işte içinde bulunduğu sıvıda ki maalesef bebeklerin içinde yüzdükleri sıvı aslında amniyon sıvısı dediğimiz şey en çok oluşturan şey bebeğin kendi idrarı. Bazen oraya kaka yapan bebekler de oluyor. İşte vücut artıkları dökülen epitel hücreleri, deri hücreleri, tüyler vesaireler gibi çok sevimli bir sıvı değil. Steril ama sevimli değil. Buradan da mikrop kapılabiliyor. O yüzden standart olarak hastanelerde zaten gümüş nitrat damlası damlatılır çocukların gözlerine enfekte olmamaları açısından. Buna rağmen mikrop kapabilir mi göz? Evet, birinci haftada bu şikayette gelen yeni doğanlar görüyoruz. Böyle durumlarda daha çok azken bile şafak bir mümkünse eczanelerden göz temizleme mendilleri var. Bunlardan istifade edilebilir. Anne sütü bir temizleme sıvısı olarak kullanılabilir. Ancak çapaklanma var. Göz kapakları birbirine yapışacak kadar çapaklanma oluyorsa göz antibiyotiği kullanmak gerekebilir ama buna hekim karar verecek zaten.
Peki hocam yeni doğana başka hastanede yapılması gereken müdahaleler var mı?
Evet tabii gerçi oraya atladık biz. Hani o bir saatlik hemşire bakımında söylememiz gerekiyor idi. Hemşire hanım göbek bakımını yaptıktan sonra gözüne gümüş nitrat damlayı damlatır. Çocuklarımızı biz genelde anne babalara verirken iki bacağında birer tane yara bantıyla veririz. Plasterle veririz. İki tane iğne batırırız. Bunlardan biri hepatit B aşısıdır. Bir diğeri de K vitaminidir. K vitamini vücutta pıhtılaşmayı sağlayan vitamindir. Genellikle bağırsaklardaki faydalı mikroplar diyelim bakteriler tarafından üretilir. Ancak yeni doğan bebeklerin bağırsaklarında bunlar olmaz. K vitamini eksiklikleri olabilir. Fazlası da yani 1 miligram K vitamini iğnesiyle de bir zehirlenme oluşmadığı bilindiği için tedbiren bu K vitamini yapılır ki K vitamini eksikliğine bağlı hemorajik hastalık, kanama durumu olmasın. İlk etapta göbekten kanama, herhangi bir organ kanaması, daha sonra beyin kanamaları gelişebiliyor çünkü. Bu K vitamini de hani oran deseniz belki binde bir, on binde bir ama hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden yeni doğan bebek dediğim gibi gözüne bakım yapılır, göbeğine bakım yapılır. Hepatit B aşısıyla birlikte K vitamini yapılmış olarak aileye verilir zaten.
Aşı demişken hocam bundan sonra yapılması gereken aşılar var mı?
Bundan sonraki aşılar normalde Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir genişletilmiş aşı bağışıklama programı var. Bu şu demek devletin sağlık ocakları ve anlaşmalı özel hastaneler eliyle ücretsiz olarak yaptığı yapılmaması halinde de aileden sorumluluğu ben alıyorum yaptırmak istemiyorum şeklinde beyan içeren imza aldığı aşılardır. Belki şu an dünyada en geniş kapsamlı aşı programlarından biri bizdedir tahmin ediyorum. Birçok ülkede rutin yapılmayan aşılar bizde rutin yapılıyor. Bunların çok faydalı olduğu yerler de var muhakkak ama hani bu konu bilimsel mecrada hani bu bir radyo programında değil bir bilimsel mecrada. Hani bu kadar aşı gerekli midir? Bu aşılar faydalı mı? Şu an bizim bildiğimiz bu aşılar faydalıdır ve gereklidir. Yan etkileri var mıdır? Tabii ki vardır. Bunlar ilaçtır, kimyasal maddelerdir. Ancak ölçülmüş, biçilmiş hani attığınız taş, ürküttüğünüz darbu mesele olmuş ya artık. Bunlara bakılarak bir takım potansiyel riskler daha ciddi ve daha sık görülen potansiyel risklerden korumak amacıyla aşılamaların yapılması tavsiye ediliyor. Rutin uygulamada doğumda hepatit B aşısı, daha sonra birinci ve altıncı ayda hepatit B aşıları, ikinci, dördüncü, altıncı ayda karma, zatürre ve hepatit B aşıları, ikinci ayda verem aşısı yapılıyor. Daha sonra doğum gününde ve 18. ayda kabaca şöyle bilinmesi lazım. Birinci, ikinci, dördüncü, altıncı aylarda 12, 18 ve 24. aylarda aşılarımız var. Bunlar rutin, tıbbi olarak yapılması gerekli ve faydalı devlet tarafından ücretsiz olarak yapılan aşılar. Bunun için birkaç tane isteğe bağlı aşı var. Hani programımızın hani süresini çok aşmamak için girmiyoruz. Onlar arasında daha uzun uzun konuşulabilir.
Hocam çocuğumuzu aşı için sağlık ocağına götürdüğümüzde sağlık ocağında ne derlerse yaparsak başka sorun olmuyor değil mi?
Evet tabii yani sağlık ocaklarının rutin yaptığı aşılar bunun için gereklidir. Daha fazla abartmaya da çok fazla şeye de gerek yok kanaatindeyim ben de.
Peki hocam yeni doğan bebeklerde bazı tahliller oluyor. Bu konuda ne söylersiniz?
Şimdi bizim yeni doğan bebeklerde tarama testlerimiz var. Tarama testi demek sağlıklı adamdan tedbir amacıyla yapılan tahlil demektir kabaca. Şu an bir topuk kanı alıyoruz. Bir doğar doğmaz alıyoruz. Bir de üçüncü günden sonra 3, 4, 5, 6. günlerde alıyoruz. Doğum yapılan kurumlarda bebek doğar doğmaz topuk kanı alması zorunludur zaten. Yasal zorunluluk vardır. Ancak daha iyi sonuç verenleri 3. günden sonradır. Bunu da sağlık ocaklarında da işte aile sağlığı merkezlerinde de özel hastanelerde de yapılabilmektedir. Burada en son 4-5 tane hastalık var bildiğim kadarıyla taranan. Onun dışında rutin işitme testi öneriyoruz. 7. 8. günlerde ideal. 5. günden sonra rahatlıkla yapılır. Daha erken yapılması halinde kulak içindeki sıvı birikimine bağlı olarak hatalı bozuk sonuçlar çıkabildiği için daha erken yapmak istemiyoruz. Bir de rutin mutlaka zorunlu olmamakla birlikte 30 günlük olduğunda kalça ultrasonu yapılmasını öneriyoruz. Doğuştan kalça çıkığı olmasın diye. Son zamanlarda bir de Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir genelgesi var. Göz taramalarına ait. Ancak burada hani rutin her çocuk göz doktoruna gitsin diye bir talep yok yani. Ben genelge ayrıntısında da gördüm. Ailede göz problemi öyküsü varsa, hekim tarafından tespit edilmiş bir göz problemi öyküsü varsa bu çocukların mutlaka göz hekimine yönlendirilmesi. Yoksa birçoğunun yapılacak muayenesi aile hekimlerimiz tarafından da yapılabilir. Çocuk hekimlerinde rutin yaptığı muayenelerde zaten bunlar vardır. Hani bu manada panik olmaya gerek yok.
Peki hocam bunun dışında kan tahlili falan yapmak gerekiyor mu?
İlk etapta hayır. Rutinde zaten kan tahlili derken kan sayımından bahsediyorsak ilk 6 ay yapılacak kan tahlilleri kan tablosu hakkında kansızlık var mı yok mu vesaire hakkında çok faydalı bilgiler vermez. Çok lüzum ediyorsa 6. aydan itibaren yapılabilir doğru ama bunun ideali 12. ayda yapmaktır. Onun dışında bu bahsettiğimiz işte bir iki kez topuk kanı alınacak, bir işitme testi yapılacak. Bunlar kesinlikle yapılacak. Kalça ultrasonu tıbbi olarak tavsiye edilebilecek faydada bir tetkiktir. Göz muayeneleri rutin aylık muayenelerde aile hekim arkadaşlarımız veya çocuk hekim arkadaşlarımız tarafından yapılır. Bundan sonrası artık biraz abartıya giriyor. Yani duyuyoruz sağdan soldan meslektaşlarımızdan işte 3. 6. ayda rutin karın ultrasonu yapılması, işte bıngıldak kapanmadan kafa ultrasonu, kranyal ultrasonu, beyin ultrasonu yapılması gibi. Yine aynı şekilde yani tıp pozitif bir bilim dalıdır. Sana göre bana göre olmaz. Kitaba göre iş yapmak lazımdır. Rutinde de önerilen testler bunlardır dediğim gibi. Hani daha ileri testlerle çocuğa eziyet, aileye maddi külfet, sağlık çalışanlara iş yük getirmenin çok mantıklı olduğu kanaatinde değilim.
Peki hocam şimdi çocukları nasıl besleyeceğiz?
Şimdi çocukları nasıl besleyeceğiz derken zaten hani bu arada böyle konuşulacak konu değil aslında. Çocukları nasıl besleyeceğiz belki 3-5 konu, 3-5 program sırf çocuk beslenmesinden bahsedilebilir ama şimdi biz yeni doğan beslenmesinden bahsettiğimiz için tek kelimeyle cevap vereceğiz. Anne sütüyle besleyeceğiz. Çocukları sadece anne sütüyle besleyeceğiz. Hekim tarafından %100 gerektiğine kanaat getirilmiş ise hekim tarafından önerilecek miktarda mama, formül mama, işte ek gıda desteği sağlanabilir. Şu marka, bu marka bunun hiçbir önemi yoktur, onu bilin. Maalesef piyasaya bakıyoruz, market rafları işte mama dolu, bebek ürünleri satılan bölümlerde. Aralarında böyle katlarla ifade edilecek fiyat farkları var. Ama içeriye baktığınız zaman hani böyle çok atladı ve bir fark yok. Sürekli olarak muhteşem bir özellik ekleniyor mamalara. İşte bu mamayı yiyen çocuklarda zeka gelişimi 10 kat artıyor. İşte o mamayı 100 kat daha geliştirirseniz zaten anne sütüne ulaşmayı hedefliyor adam. Yani bir mamanın ulaşabileceği zirve anne sütünün başladığı noktanın çok çok altındadır. O yüzden hani çocuğumuza en iyi mamaları aldık diyen anneye tüh maalesef demek lazım aslında. Maalesef anne sütü veremediniz ki en iyi mamaları aldınız ama en iyi mamaların çocuğa sağlayacağı zeka katkısı, en iyi mamalarla korunmuş çocuk ne demekse onu da bilmiyorum. Şeyini koruduğunu zannetmiyorum ama anne sütü alarak korunabilecek ve erişebilecek siri ancak hani işte bir ecdadımız demiş ya bizim yaptıklarımız onların hayalleri erişemez diye. Anne sütünün vereceği faydalara mamanın hayalleri bile erişemez. Bu böyle bilinsin. Hani bundan alınma niyeti olan varsa alınsın ama hiç bu konu zerre kadar taviz verebileceğimiz bir konu değildir. Anne sütü her şeyle mükemmel ötesidir. Anne sütüyle beslenen çocukla beslenmeyen çocuk arasında ne kadar fark var deseniz anlatılmayacak kadar çok fark vardır diyebilirim rahatlıkla.
Bu konuyu da böylelikle tekrar vurgulamış olduk hocam.
Evet evet, yani biz niyeyse çocuk hekimlerinin böyle takıntılı olduğu konular vardır. Anne sütü deyince böyle tüylerimiz diken diken olur. Anne sütüyle dediğim gibi hiçbir şeyle tartışmayız. Niyeyse insanlarda da anne sütü tartışma eğilimi çok vardır. Hani bir taraftan çocuk tarafından tutar çekerler. İşte bu çocuk doymuyor, beslenmiyor. Ya da şu mamayla beslenirse daha böyle bir şey söz konusu bile değil zaten. Ha bir de anne tarafından niyeyse bir sürü hurafe üretilir. İşte annesi ilaç kullanıyor, mamayı kesmek zorunda kaldık. Ya emin olun, şu ilacı kullanmak zorunda kaldık. Bu ilaç alternatifsiz, anne için hayati önemi olan bu hastalığın tedavisinde sadece bu ilaç kullanılabiliyor. Ve bu ilaç anne sütü alan çocuklara verilemez. Anne sütü verilirken çocuklara annesi kullanamaz diyeceğiniz 5 ilaç say deseniz emin olun sayamam. Sayacak olsam da söyleyeyim, kanser ilaçları verilemiyor. Anne kanser ve kanser tedavisi alıyorsa zaten bu anneye keşke becersek orada da anne sütü versek, ona da bir şey dediğimiz yok ama yani bu anneye de bu konuda baskı yapacak değiliz zaten. Öksürük kesici şuruplar, bazı tiroid hormon preparatları, bazı antibiyotikler mutlak surette verilemez niteliktedir. Ancak o bazı antibiyotikleri ben kendim eşime, dostuma, bir yakınıma tavsiye olarak verdim, vereni gördüm, hiç ne gördüm ne duydum. 40 yılın başı gerekecek antibiyotiklerdir bunlar ve hiçbiri alternatifsiz değildir. O yüzden kesinlikle bu konuda evhamlı olup aman risk almayalım, aman taşın altında elimiz bulunmasın. Yani biri hasta tarafından, biri doktor tarafından söyleniyor bu cümlenin. Böyle bir işe girmemek lazım. Annemiz gitsin muayene olsun, reçetesini de alsın, çocuk doktorunu onaylatsın diyelim o zaman. Ben çocuk hekimi olarak bugüne kadar bu ilaç kullanılamaz dediğim, emin olun çok çok nadir ilaç var. Yani çok olsa depresyon ilacı kullansa anne, emin olun onların bile çok kullanılanların çoğunun ruhsatı var, hiç problem yok. Emzirirken kullanılabiliyor. İşte efendim diş dolgusu yaptırabilir miyim? Tamam, yaptırabilirsin. Ama bunun için panoramik röntgen çeksinler, hiçbir mahsuru yok. Ama biraz uyuşturucu verecekler dişime, ya versinler, hiçbir mahsuru yok. Yani bunlardan bir zarar görülmesi mümkün değil. Dediğim gibi anne sütünü kesmeyi gerektirecek hastalık bile bizde çok çok kısıtlı. Aktif dönemde değilse verem hastalığı bile engel değil bu duruma. Hani AIDS'le anne emzirmez. Şüpheli, memede çatlak var, o bulaşır mı falan gibi sebeplerle. Birkaç basit hastalık dışında ve birkaç nadir gerekir ilaç dışında anne sütünün verilmesine engel olacak durum söz konusu değildir.
Peki hocam, ilaçlardan bahsettik. Annenin beslenmesi nasıl olacak?
Vallahi bu konularda gene bizim eskiler doğrusunu yaparmış işin. Beslensin de aslında nasıl beslenirse beslensin. Bazen şöyle oluyor, anneler hani bitirir bitirmez gebeliği, işte alınan kiloları verme gayretine düşüp erken dönemde diyete kalkışanlar oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuyu konuşmak bile istemiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yeni doğum yapmış anne çok iyi beslenir. Çok iyi diyet yapmaz aslında, çok iyi beslenir. Neyle beslenir? Ya aslında güzel beslensin de neyle beslenirse beslensin, çok önemli de değil. Protein içeriği yüksek gıdalardan beslenmek makbuldür. Bol sulu gıda tüketmek makbuldür. Eskilerin hoşafı, kompostusu gayet makbuldür. Kırmızı et tüketimi makbuldür. Ne yasaktır deseniz aslında beslenmenin yasak olduğu bir şey yoktur. Tutup abartıp baharatlı, çok acılı şeyler yenmesin hani çok mantıklı değildir herhalde. Normalde annenin yedikleriyle anne sütünün içeriği etkilenip de bebeğin bundan zarar göreceği bir durum benim bildiğim yok. Hani şunu mutlak yiyemez diyebileceğim hiçbir gıda yok. Anne güzel beslensin de nasıl beslenirse beslensin. Anne kilo versin. Tabii verecek yani. O da neticede aldığı 10-12 kiloyu vermek isteyecek doğal olarak ama bunu haftalara, aylara yayarak konuşmak daha doğru olur. Bebeğin 5. 6. aydan itibaren ek gıdalara başladıktan sonraki döneminde annenin bu diyetleri yapması daha mantıklı olur. Anne kendi beslenmesine ve kişisel sağlığına dikkat ederek ne yerse yesin aslında.
Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz hocam. Peki bebeklerdeki ek gıda meselesine biraz değinebilir misiniz?
Şimdi aslında dedim ya, bebek beslenmesini biz haftalarca konuşsak bitmez. Birer saatlik programlarla, 40'lar 45'er dakikalık programlarla. Biz gene ısrarla bir şeyi vurgulamış olalım. Kesinlikle ilk 6 ay anne sütünü öneriyoruz. Ancak çok ufak katkılarla 5. aydan itibaren ufak tefek ek gıdalar verdiğimiz oluyor. Burada da mantığımız, anne sütünün kalori değeri bebeğin ihtiyaçlarını ilk 6 ay %100 karşılar. 6 aydan sonra bu oran %75'e, 9 aydan sonra %25'e düşer. Ve bu düşüş de böyle bir merdiven şeklinde bir grafikte olmaz. Bir azalma 4-5. Aylarda da başlıyordur tahmin ediyorum. Böyle olduğu için ve ek gıdaları alerji yaparsa korkusuyla tek tek başladığımızdan dolayı bize vakit kaybı olduğu için 5. ayda hekim önerisiyle meyve gibi, yoğurt gibi faydalı sağlıklı ek gıdalar başlanabilir. Ancak dediğim gibi ek gıda anlatmak hani programımızın bu saatten sonra kısmını aşar.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta 40 dakika boyunca neredeyse uzun uzun hocamla birlikte yeni doğanlardaki sorunları konuştuk. Elimizden geldiğince dakikamızı bu konuyla ilgili doldurmaya çalıştık.
Evet, maalesef buraya kadar bir süre başka bir şey anlatamadık. İnşallah ilerleyen haftalarda yine yeni doğanın problemleri, 28 günün problemleri, daha sonraki problemleri konuşuruz.
İnşallah hocam. Peki şimdi veda etme zamanı geldi. Bir Nefes Saat programının bu haftaki konuğu, programın yapımcısı Doktor Fırat Erdoğan'dı. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.